Ayrım 12. Affetamı unutma, Lisa Gardner, sayfa 141. Eliyle haritanın üzerinde bir noktayı işaret etti. Burası eyaletin ortasında, Maine'e yakın bir yerde, doğru bir başlangıç olduğuna inandığı bir noktaydı. Mont burada bulundu, terk edilmiş bir yol kenarı lokantasında, civarında herhangi bir iş yeri ya da yerleşim bulunmayan bir yerde. Tanık var mı diyerek atıldı Hawks. Etrafta tanık olacak kimse de yok. Kuzey eyaletlerine hoş geldiniz. Her neyse, yolda gördüğümüz tekerlek izleri aracın yoluna kuzeye doğru devam ettiğini gösteriyordu. Eyaletin kuzey ucunu büyükçe bir daire içine aldı ve bu da bizi yüzlerce kilometre karelik ıssız bir bölgeye götürüyor. Başka bir deyişle bir grup şüphelinin saklanabileceği en ideal yere. Nicole kaşlarını çatarak haritaya baktı. Kuzeye doğru devam ettiklerini varsayıyorum. Evet hanımefendi. Wyatt bu düşüncesinin arkasındaki nedeni, dağların doğu-batı çizgisi üzerindeki her türlü güzergahı nasıl imkansız hale getirdiğini anlatmaya koyuldu. Mont'un bırakıldığı yere bakılırsa, adamlar New Hampshire'a 95. karayolundan girip sola sapmış, eyaletin doğu kıyısı boyunca uzanan 16. karayolundan devam etmişlerdi. Bu fikri belki çılgıncaydı ama minibüslerinin arkasında 3 kişilik bir aile saklayan bir çete için en doğrusu, mümkün olan en düz rotayı seçmek olurdu. Ki bu da onların kabaca kuzey New Hampshire'da bir yerlerde olduklarını gösteriyordu. Burası hem rehineleri gizlemek için ideal, ücra bir yerde, hem de zamanı geldiğinde fidye alımı, rehine değiş tokuşu gibi işlemleri rahatlıkla yapabilecekleri Boston'a sadece 3-4 saat mesafedeydi. Özel ajan Nicole Adams onun mantığını beğenmişe benziyordu. Kadın parmağını haritanın gölgeli alanlarında gezdirirken, arama tarama için çok geniş bir bölge diye bir yorumda bulundu. Evet öyle, ben de burası bir taşra şerifliği olduğundan elimizde yeterince eleman olmadığı için destek istedim. Destek mi diyerek araya girdi Hawks. Adamda bir aksan vardı ama neydi acaba? Maine'di galiba. Wyatt hala bulmaya çalışıyordu. Birleşik Devletler Orman Hizmetleri, Avcılar ve Balıkçılar Derneği falan. Orman hizmetlerinden müfettiş Marty Finch vardır, bilir misiniz? İki ajan da başını sallayarak onayladılar. Finch Vermont dışında çalışıyor olsa da bu federal ajanın görev bölgesinden New Hampshire'la Maine'de dahildi. Birleşik Devletler Orman Hizmetleri'nin yetki sahasına giren topraklar, uyuşturucu operasyonlarına da ev sahipliği yaptığından Wyatt birkaç vakada Finch'le birlikte çalışmıştı. Şimdi de aynı şekilde Concord dışında görevli FBI ajanlarının da onu tanıyor olabileceğini düşünmüştü. Ona telefon ettim diye devam etti Wyatt. Şu anda karşı karşıya olduğumuz alanın en geniş kısmı 750 dönümle White Mountains Milli Ormanı'na ait ve oralarda Finch'in görev bölgesi. Talebim üzerine kendisi orman korucularını harekete geçiriyor. Korucular muhtelif karavan parklarını ve kamp alanlarını tarayıp olası ulaşım araçlarını tespit etmeye çalışacaklar. Bu arada yolda gördüğümüz tekerlek izlerinden ve 7 kişilik yolcu listesinden yola çıkarak söz konusu aracın bir minibüs olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat korucular sadece araçlarla kalmayıp kampçı kulübelerini ve dinlenme tesislerini de kontrol edecekler. Siz de fazla dikkat çekmek istemiyorsanız çeşitli eyalet parklarında ya da ulusal vahşi yaşam alanlarında saklanmayı düşünebilirsiniz. Nicole sert bir şekilde, ''Korucular ne aradıklarını bilecek kadar deneyimliler mi?'' diye sordu. Wyatt ise gözlerini devirerek ''Yapma lütfen'' diye karşılık verdi. ''New Hampshire'da hepimiz aynı eğitim akademisine gidiyoruz. Şerifi, eyalet polisi, taşra polisi, avcısı, balıkçısı, hepimiz aynı yerde yetişiyoruz ki bu da ne kadar parlak insanlar olduğumuzu gösterir.'' Nicole ona tek kaşını kaldırarak baktı ama bir şey demedi. Kıymetli FBI akademisinin en az bir basamak yukarıda olduğunu söylemeye gerek yoktu herhalde. Peki ya gişeler diye atıldı Nicole bu kez. Video görüntülerini talep ettiniz mi? Adamların eyaletler arası 95 üzerinden 16'ya geçtikleriyle ilgili varsayımın doğruysa 4 ana gişeden geçmiş olmaları gerekir. Wyatt omuz silkti. Bir dedektifimiz o işle ilgileniyor. Fakat şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Mahremiyet söz konusu olduğu için o görüntüleri almak çok kolay olmayacaktır. Kavgada geri adım atmayı sana yakıştıramadım. Buna geri adım atmak değil de kaynakları stratejik olarak kullanmak diyelim. Elimde iki dedektif, dört de yardımcı var. Haliyle bu kadar güçle kovuşturabileceğimiz noktalar da kısıtlı oluyor. Ve durumun aciliyeti göz önüne alındığında elemanlarımı akıllıca kullanmam gerekiyor. Bu benim kitabımda yerel, eyalet içi ve federal bölgelerdeki bütün dinlenme alanlarını ve kamp yerlerini aramak anlamına geliyor. Paylaşma sırası sizde şimdi. Nicole pek gönüllü görünmeyince iş Hawks'a düştü. Boston Emniyeti şok tabancasının izlerini araştırıp tabancanın Chicago'daki bir bayiden alındığını tespit etti. Seri numarası takip edildiğinde bayinin 50'lik bir paketi New Jersey'deki bir silah fuarında başka bir bayiye sattığı ortaya çıktı. O bayi de 50 tabancanın hepsinin aynı fuarda satılmış olduğunu söylüyor. Bireysel alıcıların şok tabancaları için ruhsat alıp almamaları satıcının sorunu değil. Ne tür bir fuarmış bu? Halka açık, kıyamet günü senaryosu meraklılarından tut, eski asker güruha kadar geniş bir kitlenin katılımı söz konusu. Nicole, biz aileyi kaçıranların profesyonel olduklarını düşünüyoruz diyerek araya girdi. Bu söylediği Wyatt'ın dikkatini çekmişti. Neden? Son teknoloji güvenlik sistemli bir eve girip iki yetişkini ve bir yeni yetmeyi komşuları uyandırmadan ele geçirmeyi başardılar. Dahası Justin denme ateşli silahlar konusunda deneyimli, kendini ve ailesini koruyabilecek kapasitede bir adam. Hatta delillere bakılırsa yeni yetme kız bile epey sağlam bir direniş göstermiş. Ancak şüpheliler onu etkisiz hale getirmekle kalmayıp anneyle babayı da baskın yaparak ele geçirmişler. Hem de bütün bunları tek bir damla kan dökmeden yapmışlar. Böyle kontrollü bir operasyonu yürütmek disiplin ister. Deneyimlerini ve sahip oldukları imkanları saymıyorum bile. Wyatt kaşlarını çatarak peki ya fidye diye sordu. Henüz bir talep yok. Ama her an gelir herhalde. Şu an için eylemin nedeniyle ilgili bir teorimiz yok. Wyatt anlıyordu. Özellikle işin içinde profesyoneller varsa ödeme için kimlerin muhatap alınacağını biliyordu. Ailenin fidyeyi ödemek için gücü var mı? Denbe inşaat bir aile şirketi ve her şeye hazırlar. Sorarsın diye söyleyeyim. Şirket yetkilileri yerel emniyet teşkilatı ile irtibata geçerek gerekli her türlü miktarın karşılanacağını belirtmişler. Ancak pazartesiye kadar yüklü miktarda para temin edilemez. Doğru. Bu da demektir ki adamlar bu işi önceden planladıysa, üç kişilik bir aileyi en azından birkaç gün boyunca saklamaları gerektiğini de hesap etmişlerdir. Şüphelilerin profesyoneller olduğuna dair teorimizi destekleyen kanıtlardan biri de bu. Söz konusu olan aceleye getirilmiş bir operasyon değil, kaçırma senaryosu için epey kafa yorulmuş ve plan yapılmış olmalı. Dolayısıyla rehineleri uzun süreli saklayabilecekleri bir yerde düşünmüşlerdir. Kendilerini hazır hissettiklerinde talepte bulunurlar. Fakat o zamana kadar bir ses çıkacağını sanmıyorum. Şu anda bile bir nevi emir komuta oluşturulmakta. Yani sonuçları emirleri veren onlar, komutalarını harfiyen yerine getiren de biz olacağız. İşin bu kısmı Wyatt'ın hoşuna gitmemişti. Haritasına dönüp böyle bir operasyonun lojistik kapsamını düşünmeye koyuldu. Sonra da White Mountains Milli Orman Bölgesi'ni göstererek ''Buradalar'' dedi. ''Lojistik olarak kusursuz bir alan. Gözden uzak olmak için yeterince uzak ama gidip ödemeyi almaları için de yeterince yakın bir yer. Kırsal alan ama o kadar da kırsal değil. Yabani ama o kadar da yabani değil.'' İşte bizim samanlığımız burası. Şimdi gidip o iğneyi bulmamız gerekiyor. O zaman samanlık senin işin. Biz Boston'a gidip ilk sorgulara başlayacağız. Justin Denman'in babadan kalma büyük bir inşaat şirketi var ve bu da çok parayla birlikte çok fazla düşman da kazandığını gösterir. Bizim böyle bir liste hazırlamamız gerekiyor. Wyatt mesajı gayet iyi almıştı. Soruşturmayı federaller yürütüyordu ama ona da gidip ormanda oynaması için izin vermiş oluyorlardı. Harika dedi ajanlara. Ben de dedektiflerimden biriyle Boston'a gelip sorgularınızda yardım edeyim o zaman. Bize 30 dakika verin ondan sonra yola çıkabiliriz. Nicole ödül olarak buz gibi bir bakış attı ona. O da şöyle bir gülümsedikten sonra şapkasına uzanıp Ah, ben de hiç sormayacaksın sanmıştım dedi. 15. bölüm. Tessa deneyimlerine dayanarak bir kadının hayatında neler olup bittiğini öğrenmek için baş sırdaşının peşine düşmesi gerektiğini biliyordu. Ve bu vakaların %80'inde kadının kuaförü olurdu. Libby Denben'in telefonundan aldığı listeye şöyle bir baktığında Beacon Hill'deki Farias and Rocha salonunun ismini görmekte zorlanmadı. Tessa oraya kimliğini gizlemeden kendisi olarak gitti ve bu ona şimdiye kadar gördüğü en güzel erkeklerden biri olan James Farias'la yüz yüze görüşme imkanını verdi. Meçli sarı saçlar, keskin çene hatları, muntazaman kesilmiş kısa sakallar, delici mavi bakışlar, bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi biçimli omuzlar ve kollar. Bütün bunlar Hollywood dünyasının dışında nadiren görülen şeylerdi. Fakat maalesef içinden bir ses James'in dikkatini çekmek için yeterli malzemeye sahip olmadığını söylüyordu. Sophie'nin tek çocuk olarak kalacağının bir başka garantisi daha. Ayrıca James'in asıl soruşturması gereken davanın kendi saçlarına karşı işlediği suç olduğunu görmesi için şöyle bir bakması yeterli olmuştu. Bu kahverengi tonunun, ki maalesef kendi saç rengi oluyordu, çok sıkıcı olduğunun bütün yüz hatlarını silikleştirdiğinin farkında değil miydi? Hele ki uzun saçlarını arkadan tek bir tokayla toplaması yüzüne yapılmış büyük bir hakaret sayılırdı. Ona yumuşaklık lazımdı, sıcaklık lazımdı, ani bir müdahale lazımdı. Daha da söz etmeye gerek yoktu. Randevusunu alıp ilk fırsatta soluğu orada almalıydı. Fakat bu 6 ay sonrasına kadar mümkün görünmüyordu. Ancak Tessa bunu bir görev bilip randevu aldı ve Farias da bunun karşılığında Libby Denbey ile ilgili sorularını cevaplamayı kabul etti. James Tessa'yı üstünde uzman harici giremez yazan bir odaya götürürken ne yaptıysa hep o kocası yaptı diye söze girdi. Uzman onların dilinde çalışan anlamına geliyor olmalıydı. ''Sen bana inan tatlım, Justin pat diye çıkar ortaya, küçük sevimli kızları Ashley'ni de bulurlar. Fakat Libby'yi bir daha gören olmaz. Sen hiç gazete okumuyor musun? Bu işler hep böyle oluyor güzelim. Mangolu narlı çay?'' ''Hayır, teşekkür ederim. Korkma, öldürmez. Senin gibi acar müfettişlere bol antioksidan lazım.'' Tessa baktı ki adam bunu gerçekten önemsiyor gibi duruyor. Onu kırmayıp teklifini kabul etti. Adam belki de onun bakımsız saçlarıyla ilgilenememenin ezikliğini vitamin ve mineral takviyesi yaparak gidermeye çalışıyordu. Farias şık bir kutudan iki tane poşet çıkarırken Tessa, Libby kocasını seviyor muydu diye sordu. Adam bütün bunlara değmezdi diye karşılık verdi James. Neden acaba? Eve doğru düzgün uğradığı yoktu ki, varsa yoksa işi, ekibi, inşaatları. Lütfen yani... Libby dışında herkese kapısı açıktı herifin. Zaten Libby'ye de evi çekip çevirmek, kusursuz bir çocuk yetiştirmek, adamı cuma akşamları yüzünde gülümsemeyle karşılamak kalıyordu. Ona en başından beri söyledim. Bak dedim bu kadar verici olma. İnan bana tatlım, erkekler kadınların gönülden verdiklerinin kıymetini bilmezler. Evrimleşeli 1000 yıl olmuş ama hala av peşindeler. James fincanlara uzanırken bir anlığına durdu. ''Böyle bir kuaför salonunda kaç tane Libby var biliyor musun sen? Hepsi de güzel, yetenekli kadınlar. Ve bunlar zengin, kendini beğenmiş kocacıklarının dediği her şeyi yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Günü geliyor ve o zengin, kendini beğenmiş kocacıklar, daha genç, daha körpe mankencikler uğruna bunların kıçlarına tekmeyi basıyor. Bu neye benziyor biliyor musun?'' Bir araba kazasının yanından geçip gitmeye benziyor. Her gün kaç tane kaza olursa olsun, yarın başka birinin de başına geleceğini biliyorsun. Peki bu daha genç, daha körpe mankenciklerden Justin'de de var mıydı? Olmaz mı? Herif bununla Libby uyanana kadar aylarca takılmış. Kadıncağız öğrendiğinde hayatı karardı. Bildiğin karardı yani. Ben dedim ki buna git hemen boşanma davası aç. En sağlam avukatı bulup üstüne yürü. Bırak kanunlar çarpışsın ama yok. Neymiş bir kızları varmış, bir evlilikleri varmış, hayatları varmış falan. Bak sana ne diyeceğim. Herif bence karısı öğrendikten sonra o sürtükle takılmaya devam etti. Yani bilemiyorum. Belki kadına da söylemiştir bunu. Ama bana sorarsan insan kolay kolay değişmiyor tatlım.
Kimmiş peki bu kadın diye sordu Tessa kaşlarını çatarak. O sırada elinde mis kokulu çaylarla gelen James fincanları bırakıp işaret parmağıyla Tessa'nın alnına dokundu.
Yapma şunu. Annen sana hiç söylemedi mi? Sonra bir bakmışsın yüzün böyle kalmış. Daha fazla çatık kaşa falan ihtiyacın yok ki senin. Yüzün zaten yeterince asık.
Müfettişim ya ondandır belki.
Şüphelileri filan yakalıyorsundur da asıl erkeğini nasıl yakalayacaksın bakalım.
Doğru diyorsun. Libby şu sürtüyü biliyor muymuş?
Kız seyahat acentesinde çalışıyormuş. Justin sürekli yollarda, şirketi de seyahat organizasyonlarını yaptırmak için onlarla aynı binadaki bir acenteyi kullanıyormuş. Ve zamanla bu iş tam teşekküllü bir hizmete dönüşmüş.
Libby kadını tanıyor muymuş?
Pardon ama kadın değil, kız diyelim bence.
James Tessa'nın karşısına bir sandalye çekip ona doğru eğilerek devam etti.
Libby bir gün onu görmeye gitmiş. Kızla konuşmak, yaklaşmak için değil ama sadece rakibim kimmiş diye bakmaya gitmiş yani. Bana demesi şu ki acentenin kapısından içeri girip şöyle bir bakış atmasıyla çıkması bir olmuş. Kız 21 yaşında ya var ya yokmuş. Justin'in her dediğine inanan, sonra da gidip arkadaşlarıyla bilmem kimin konserine giden, kafası bulutlarda bir çocukmuş yani.
İsmi?
Kate, Christy, Katie, öyle bir şey işte. Libby onu ciddiye alamamış ki. Hatta onun için üzülmüş bile. Evli bir adamla ilişkiye giren genç bir kız sonuçta. Libby'nin gözünde Justin'in faydalandığı bir kız.
Ne kadar iyi niyetli yaklaşmış diye bir yorumda bulundu Tessa.
Ah işte Libby böyle bir kadın. İçinde zerre kötülük bulamazsın. Buraya gelip giden hatunlara hiç benzemez o.
Onu ne kadar zamandır tanıyorsun?
Ah tatlım benden böyle bir bilgi isteme işte. Sonra ne yapacaksın? Yaşımı falan mı tahmin edeceksin?
Tamam o zaman. Uzun zamandır müşterin diyelim mi?
Kesinlikle. Kadının ta en başından beri yardıma ihtiyacı varmış bu arada. Varoş'ta büyümüş. Zor bir çocukluk geçirmiş. Küçük yetim Annie misali. İnsanlar Back Bay'i Boston'ın arka sokakları olarak görmüyorlar. Ama inan bana aşkım oraların da kendince zorlukları var.
Öyle zengin bir muhite uyum sağlayamamış mı?
Kocası inşaat işinde çalışıyor. İşe resmen amele botlarıyla falan gidiyor anla artık.
Tamam da iş dediğin 100 milyon dolarlık bir şirket.
Zaten bu duyulunca herkes yumuşadı buna karşı. Ayrıca Libby muhteşem bir sanatçıdır.
Mücevher tasarımı mı?
Aynen. Birlikte yemeğe çıktıkları kadınlar buna bayıldılar. Libby belki doğma büyüme Back Bay'li değildi ama aldığı güzel sanatlar eğitimi ona bir artı puan kazandırıyordu. Evinin ne kadar muhteşem olduğunu söylemiyorum bile. Evi gördün mü bu arada? Ben birkaç kere gittim. Şu girişteki avizenin dışında tek bir şeyin yerini kıpırdatmazdım.
Peki Libby birlikte yemek yediği kadınları seviyor muydu diye sordu Tessa. Yakın bir arkadaş çevresi var mıydı yani? Faryas başından beri ilk kez duraksadı. Boşluğu doldurmak için çayından bir yudum aldı.
Libby şeydir, iyi yüreklidir. Ağzından kimse hakkında kötü söz duymamışımdır mesela. Sosyal çevrelere falan da bazı insanların baktığı gibi bakmaz. Yani tamam, ara sıra benim de olduğum, komşuları da çağırdığı akşam yemekleri düzenliyordu. Ama sadece bizi değil, Justin'in inşaat ekibini de çağırıyordu.
James bir an durup ürperir gibi yaptı.
Tatlı adamlar burada, hem de her biri, hatta bazen hayatıma dair endişe duymamı sağlamış olsalar bile.
Libby uyumlu muydu peki? Herkesi seven, herkes tarafından sevilen bir tip miydi?
Libby sahicidir. James bu sözünü beğenmiş olacak ki durup bir kez daha tekrarladı. Buralarda sık rastlayacağım bir şey değil bu. Ayrıca birkaç ay öncesine kadar sorsam mutlu olduğunu da söyleyebilirim. Justin'in ne işini gücünü ne de yokluğunu takıyordu. Kızını çok seviyordu, mücevher işleri vardı. Justin yokken dışarı da çıkıyordu.
Bazı kadınlarla sinemalara, öğlen yemeklerine falan gittiklerini söylüyordu ama durup fincan avuçlarının içine aldı. Libby biraz ada gibiydi. Başka türlü nasıl söylenir bilemedim. Komşular, organizasyonlar, mahalle hiyerarşisi falan. Ne bileyim, sanki bütün bunları pek umursamıyor gibiydi. Onun bütün dünyası Justin'le Ashley'indi. Onlar mutlu olduğu sürece o da mutlu oluyordu. Tabii bu onların da işine geliyordu. Ta ki Justin şu yan projeyi kabul edene kadar bu onu yıkmış olmalı. Ah hayır, Libby yıkılmaz, sadece içine kapanır. Son birkaç görüşmemizde, James durup ağır ağır iç geçirdi. İnan bana tatlım, dünyada kırık bir kalbi telafi edebilecek kadar iyi bir saç modeli yoktur. Bana söylediğine göre Justin'le meselesini yoluna koymaya çalışıyordu. Vazgeçmedim diyordu. Fakat bak ne diyeceğim biliyor musun? Saçları ve teni öyle demiyordu. Kadın enkaz halindeydi. Eh, aldatan koca da o halde geri kazanılmaz tabii. Dedikodulara bakılırsa cuma akşamları o ikisinin randevu akşamıymış. James burun kıvırdı. Ya ne demezsin. İleri gitmek için hep geçmişe bakacaksın bir de, değil mi? Onlar gibi bir çifti düşünüyorum da. Aranızda güven meselesi var, belirsizlik var. Herifin gerçek aile hatıralarına dair bütün umutları düzenli olarak dümdüz eden bir aile işi var. Bütün bunları hangi akşam yemeği düzeltebilir ki? Şey, tabii böyle düşününce olmuyor diye mırıldandı Tessa. Çayı nihayet bir yudum alacak kadar soğumuştu. Çayın meyveli aromasını sevmişti. Faryas, nasıl buldun bakalım diye sordu. Antioksidanların içimde cirit atmaya başladıklarını hissedebiliyorum diye karşılık verdi Tessa. Günde 2-3 fincan içmeni tavsiye ederim. Ayrıca kaş çatmak da yok. Yoksa sana 1-2 seneye botoks yolu görünüyor. Söylediğin iyi oldu. Biraz da Ashley'inden söz etsene. Güzel kız diye atıldı James fazla düşünmeden. Tam annesinin kızı yani. Onun saçlarını da yapıyor muydun? Herhalde. Çok güzel, ipek gibi yumuşacık saçları vardır kızın. Seninkiler daha kaba. Böyle dediğime bakma. Kaba saçla çalışmak daha kolaydır. Senin saçlarınla yapamayacağım şey yok benim. Gözlerini ayırmadan Tessa'nın saçlarına bakıyordu. Ashley'nin saçını da mümkün oldukça düz ve bakımlı tutmaya çalışıyorduk. Nasıl bir kız bu Ashley? Sessiz mi, dışa dönük mü, atletik mi, sanatçı tipli mi, nedir? Sessiz, sanatçı tipli, çok güzel bir gülümsemesi vardır. Mona Lisa gibi diyeyim sana. Ancak o gülümsemeyi koparmak için uğraşmak gerekir. Diyelim ki başardın, bu sefer de kısacık sürer. Gerçekten gülümsedi mi, yoksa bana mı öyle geldi dersin, tatlı çocuktur. Okulda birkaç oyunda rol almıştı. Annesinin mücevher tasarımlarına da meraklıydı. Bu tip şeyler işte. Bana saç kesimiyle kuaför salonu işletmekle ilgili sorular sormayı severdi. Her zaman kibar ama bir yandan da meraklı. Sanırım saç ve moda tasarımı gibi şeyler ilgisini çekiyordu. Ama onun tarzı daha çok, nasıl desem, biraz ondan, biraz bundandı. Öyle ciyak ciyak isyankar bir kız ya da şımarık bir çocuk değildi. Ama yaşı daha 15, bir de büyüyünce görmek lazım. Evdeki sorunlardan haberi var mıydı? James durup bir an düşündü. Ona ne kadarını söylediler bilmiyorum ama Ashley'in duyarlı bir çocuk. O evde annesiyle birlikte yaşarken kadının o hallerini görüp de annesiyle babasının arasının iyi olduğuna inanması pek mümkün görünmüyor. Libby'nin ona karşı tavırları korumacı mıydı? Kesinlikle. Libby babasız büyümüş. Al sana o sinsi kaypak kocayı elde tutmaya çalışması için bir neden daha. Sırf onun yaşadıklarını kendi evladı da yaşamasın diye. Justin'in Ashley'ni aile işine alıştırmaya çalıştığını duydum. Ah evet ya, kıza 15. doğum gününde pembe renkli bir alet takımı almış. Bu hangi ergenin hoşuna gitmez ki canım? 12. ayrımın sonu. Sayfa 154.